Ayrı bir mevki, yarınlar bizim, Larry Collins. Sayfa 196. İstanbul'un lüks Taksim meydanından aşağı Haliç kenarına doğru inen, arka sokaklarda dolaşmakta olan Rıfat Osman'ın içinde bulunduğu atmosfer tam bir kaos olarak tarif edilebilirdi. Yollar iki arabanın yan yana geçemeyeceği kadar dar, yerler parke taş döşeliydi. Korna sesleriyle insan sesleri birbirine karışıyordu. Dar kaldırımlardan yükselen 5-6 katlı binalar birbirine dayanmış ihtiyar adamların kışın kasvetine karşı ikindi güneşiyle ısınmaya çalışır gibiydi. Yol boyunca pencere önlerine asılmış çocuk bezinden yatak yorgan çarşaflarına kadar envai tür çamaşır, boğazdan kopup gelen rüzgarın tesiriyle yarışa kalkmış yatların yelkenleri gibi sallanıp duruyordu. Beşiktaş kulübünün siyah beyaz renklerinde jarse gömlekler giymiş gençler önlerindeki topu aşağı yukarı tekmeleyerek birbirlerini yenmeye çalışıyordu. Burası çingenelerin, gangsterlerin, otomobil tamirhanelerinin doldurduğu bir mahalleydi. Rıfat Osman ailesine ait Opel Otomekanik adındaki bir tamirhaneye gidiyordu. İçeri girince usta işini bırakıp elini öpmek için koştu. "Birini buldum," dedi. "Bu mevsimde mi, gerçekten mi?" "Evet, Beykoz'da." Beykoz, Boğaz'ın Asya yakasında bir ilçeydi. 1996 model bir Vega. Adam Hamburg'da oturuyormuş. Karısıyla beraber babasının ölümü üzerine gelmiş, bir hafta kadar sonra Almanya'ya geri dönüyorlar. Karısı da Alman. Adama heyecan veren Batı Avrupa'ya eroin kaçırabilmek için Rıfat'ın dayane buluşunu tatbik mevkiine koyacak bir fırsatın ortaya çıkmasıydı. Zaten bu tamirhaneyi de bu maksatla kurmuşlardı. Ömründe Opel kullanmamıştı, kullanmaya da niyeti yoktu. Babasının cenazesine gelen her şeyden habersiz adam nasıl olsa bir gün alışverişe çıkacaktı. İstanbul'un trafik keşmekeşinde birden Opel'in arkasına bindiren bir araba arka tarafı hurdaş edecekti. Genellikle bir Falcon olan öteki arabanın kaza yapan şoförü dışarı fırlayıp adamın yanına koşacaktı. Kızıp bağıracağı yerde Türk şoförlerinin aksine gayet sakin bir şekilde her şeyin kendi kabahati olduğunu, bir an için yandan geçen bir güzele bakayım derken dikkatini kaybettiğini veya aklının hasta annesinde olduğunu söyleyerek özür dileyecekti. İşin kötü yanı, sigortası da yeni sona erip henüz yenilenmemişti. Ama bir Opel tamirhanesi işleten bir kardeşi, yeğeni veya yakın bir akrabası vardı. Dehşet bir ustadır. Arabanızı yeniden farksız hale getirir. Suç da kendisine ait olduğundan bütün masrafı seve seve karşılamaya hazırdır. Gerçekten Rıfat'ın adamı hasarlı arabayı birinci sınıf bir işçilikle tamir etmiş, hatta birkaç dahiyane yenilik de ilave etmiş olacaktı. Mesela sahibinin Hamburg'daki adresi silinecek, anahtarların bir kopyası çıkarılacak, arka koltuğun yerleştiği yerde 10-15 kilo eroin alacak kadar bir zula yapılacaktı. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen Türk, Alman karısıyla birlikte yepyeni boyanmış arabalarının içinde zulaya 15 kilo eroin saklanmış olarak Hamburg'a doğru yola çıkacaktı. Hamburg'da Osman'ın adamlarından biri arabayı takip edecek, Türk sahibinin arabayı kullanmaktaki alışkanlıklarını tespit edecekti. Evinin önünde sokağımı bırakıyordu arabasını. Sonra bir gece sabaha karşı 2'de adamlarından birisi İstanbul'da yapılan anahtarları kullanarak kapıyı açacak, yakındaki tenha yerlerden birine götürecek, arka bagajda koltuğun dibine yerleştirilmiş zuladaki eroini çıkardıktan sonra getirip eski yerine bırakacaktı. Bu kumpas Almanya ve Avrupa'nın öteki şehirlerinde oturan binlerce Türk'ün yaz tatili için vatana dönüşlerinde hep tekrarlanıyordu. Binde bir ihtimal her şeyden habersiz Türk, gümrük kontrolünde yakalanacak olursa ne olurdu? Elinde arabasının Opel tamirhanesine girdiğini gösterir bir fiş, makbuz veya benzeri bir belge bile yoktu. Dolapdere'de bu türlü tamirhanelerden düzinelerce vardı. Bana ne diye düşündü Rıfat, kaçırılmayacak bir fırsattı bu. Beykoz'daki Türk, Hamburg'a pırıl pırıl olmuş bir Opel Vega ile dönecekti. Tepeköylü kuzeni olan barmene, "O Nijeryalı bu akşam da gelecek olursa bana göster," dedi. "Kim olduğumu söyleme. Sadece adamı tanıyıp şöyle bir alıcı gözle tetkik etmek istiyorum." Rıfat kadar uyuşturucu trafiğindeki herkes Nijeryalıların uyuşturucuyu yutarak veya küçük bir muz şeklinde ve büyüklüğünde rektumlarına sokarak insan vücudunda saklanmış eroin kaçırmada üstat olduklarını iyi bilirdi. Nijeryalılar bunu kendilerinin kıçında veya boğazında yapmaz, başkalarını kandırırdı bu işler için. Bangkok, Moskova, Peşaver veya İstanbul'da parası bitmiş, evine dönmek için bedava bilet arayan veya sevgilisini memnun etmeye meraklı ve birkaç bin dolar kazanıp kıçında veya midesinde birkaç kilo eroinle memlekete dönmeye hazır genç kız o kadar kolay bulunuyordu ki. Rivayete göre Nijeryalılar eroini prezervatiflere dolduruyordu. Rıfat bu usulün yanlış olduğunu biliyordu. Cerrahların kullandıkları lastik eldivenlerin parmaklarını kesip kullanmak daha uygundu. Lastik daha sağlam oluyor, toz eroin patlama riski olmadan daha iyi sıkıştırılabiliyordu. Sonra boylarının da daha küçük olması hem yutmayı hem içeri sokmayı kolaylaştırıyordu. Ayrıca yolculuk sırasında şu veya bu şekilde patlama riski de çok azdı. Tecrübeli bir Nijeryalı'nın bir kişiye 5 kiloya kadar eroin yüklemesi mümkündü. Taşıyıcılık yapacak katırlar yola çıkmadan 72 saat evvel bir likit diyetine tabi tutuluyor, bağırsaklarının iyice temizlenmesi sağlanıyordu. Nijeryalılar kışlarına 300 bin dolarlık eroin sokulmuş katırların 747'lerin tuvaletine koşma ihtiyacını önleyecek tedbirleri almasını iyi biliyordu. İstanbul'da Paradise Inn gibi yerlerden satın aldıkları eroinin kilosu 8500 dolar civarındaydı. Ama bir vücuda yüklenmek suretiyle kaçırılan 5 kilo eroin, New York'ta müsil içirtilerek bağırsakları boşaltıldıktan sonra Nijeryalı'ya 300 bin dolar civarında bir para kazandırabilirdi. Rıfat Nijeryalı'nın gelip bardaki kalabalığın arasına katılması için bir saatten fazla bekledi. Birkaç dakika sonra barmen Rıfat'ın masasına bir bardak çay getirdi. Yavaşça barda oturan şu deri ceketli, yeşil şapkalı adamı görüyor musunuz? İşte aradığınız o, dedi. Rıfat müstakbel katil adayını bir müddet tetkik etti. Uzun boylu, sırım gibi zeki görünüşlü ve Clark Gable bıyıkları olan bir gençti. Belki o da kendini Clark Gable'a benzetiyordur diye düşündü. Bu Nijeryalı düzenbazlar cazibeleri seksteki ustalıklarıyla ün salmıştı. Zaten katır yerine kullandıkları Avrupalı veya Amerikalı kızları da bu sayede elde ediyorlardı. Doğrusu adam yakışıklıydı. Gazeteci kıza yanaşıp ona eroin kaçakçılığına dair bildiklerini teklif ederek aldatmayı kolayca becerecek gibi görünüyordu. Kızın resmini cebinden çıkardı. Düzgün bir hanım izlenimi veriyordu. Bir müddet seyrettikten sonra evet diye düşündü. Bundan başka yapılacak iş yoktu. Gazeteciler iyi bir haber için her şeyi göze alırlardı. Kusura bakma arkadaş diyerek resmi cebine koydu. Her yere burnunu sokmana lüzum yoktu. Barda arkadaşlarıyla gülüp söyleşen Nijeryalı'nın gözlerinin önünde bir 5 kiloluk sallandırılırsa sadece 42.500 dolar tasarruf etmiş olmayacak, 300 bin dolara kadar bir servetin sahibi olabileceğini hemen anlayacaktı. Bu kadar para için bir cinayetten kim kaçardı? Mesele konuyu ona nasıl açabileceğindeydi. Nijeryalı'yla Rıfat'ın kendisinin yüz yüze gelmesi söz konusu bile olmazdı. Şahin'e gelince o da ailenin girdisini çıktısını çok iyi biliyordu. Onu da riske etmek doğru değildi. Nijeryalı'yı ilk keşfeden barmen kalıyordu geriye. Ancak yeteri kadar denenmemişti bu delikanlı da. İşin kötüsü bu barın demirbaşı bir adamdı. Cinayette ters giden bir şey oldu mu kolayca buraya kadar sarkardı araştırma. Rıfat'ın Nijeryalı'nın tanımadığı, cinayetten sonra ulaşamayacağı anonim birini bulması lazımdı. Bulacağı adam Nijeryalı'yı ayarlayacak, kızın resmini gösterecek, yapılacak işi anlatacak, nasıl yapılması hususunda tavsiyelerde bulunacak ve şayet Nijeryalı işi kabul edecek olursa peşinat olarak belki bir kiloluk paket verecekti. Gazetelerde gazeteci kızın ölüm haberinin çıkmasından 24 saat sonra da bakiyesinin teslim edileceğini söyleyecekti. Rıfat Nijeryalı'ya geri kalan 4 kilo eroinin tesliminde Atatürk Havalimanı yolu üstündeki çok geniş bir yer olan otogarı kullanacaktı. Avrupa'nın belki de dünyanın en büyük otogarıydı burası. Her gün Bağdat, Moskova, Düsseldorf, Berlin ve Paris'ten Türkiye'nin her yerine 168 perondan 2000'in üstünde otobüs girer çıkardı buraya. Cinayet haberinin gazetede çıkmasından sonra Nijeryalı'ya 138. perona İstanbul-İzmir otobüslerinin gelip kalktığı yere gitmesini söylerlerdi. Bakiye 4 kiloluk paket orada kendisini bekliyor olurdu. Tabii bu bir dereceye kadar güvene dayanan bir işti. Fakat Türk eroin tacirlerinin sözlerini sonuna kadar tutan insanlar olarak şöhreti vardı. Bu işte ilk kontağı kurmak üzere elinin altındaki köpeklerden, korumalarından birini kullanabilirdi. Şayet Nijeryalı oyuna katılmayı kabul ederse korumayı 4 kiloyla İzmir'e gönderirdi. İstanbul'a otogarda 138. perona sevk edildikten sonra da korumayı Tepeköy'ünde 3 aylık bir tatile yollardı. Türk polisi sorgu sırasında dünyanın yumuşak nazik polislerinden değildi. Şayet Nijeryalı bir hata yapar ve yakalanacak olursa itiraf ettirene kadar öle diresiye dayak atabilirlerdi. Ama Osman ailesi de kızın ölümüne bağlayacak ne biliyordu ki? Hiçbir şey. Başkomiser MacPherson? Evet benim diye cevap verdi dedektif Başkomiser Fraser MacPherson. Kendisiyle konuşuyorsunuz. Lütfen bir dakika, özel operasyon komutanı görüşecek. MacPherson'un kaşları çatıldı. Benden ne isteyebilir bu adamlar diye düşündü. 40 yılda bir ararlar zaten. Komutanın sesi duyuldu. MacPherson nasılsınız? Sesinde suni bir yağlama edası belli oluyordu. İşler nasıl gidiyor? Her şey yolunda umarım. Pek fazla bir şey yok sayılır. Size nasıl yardımcı olabilirim? Sizin araştırdığınız şu cinayet var ya, şu anda tam 6 cinayeti araştırıyorum. Benim söylediğim şu İranlı adamın işi. Ha o mu? Herhangi bir gelişme oldu mu acaba? MacPherson iç işlerinden biri çomaklıyor olmalı bunu diye düşündü. Ne sebeptense bu olay gittikçe siyahlaştırmaya başlıyordu ki hayra alamet değildi. Pek bir gelişme olmadı. Tam bir kördüğüm. Niye sordunuz? Amerikan Büyükelçiliğinden bir arkadaş aradı. DEA servisinden, uyuşturucu takibat bürosu. Washington'dan birkaç önemli kişi varmış Londra'da. Sizinle bu konuda bir görüşme yapmak istiyorlarmış. Vay canına diye aklından geçirdi MacPherson. Şu tesadüfe bak. Herhalde Amerikalılar Harmiyan'la ilgili bir şeyler bulmuş olmalı. Acaba ona da bilgi verirler miydi? Amerikalıların nasıl çalıştığını bildiğinden bu ihtimali uzak gördü. Yine de mesleki nezaket gereği davetlerini kabul etmemek olmazdı. Hele özel operasyon komutanı kanalıyla gelen bir daveti. Tabii komutanım dedi. Siz ne tavsiye ediyorsunuz? Yarın öğle yemeğinde Harris'ı geçtikten sonra Brompton yolu üstündeki Bunch of Grapes barında misafirlerimiz de yemekten sonra alışveriş edebilirler. Saat bir size de uygun mu? Memnuniyetle orada olacağım. Şahin'in İstanbul dışındaki bir park yerinde TZN tır kamyonundan 210 kilo baz morfini teslim almasından bir hafta sonra eroine çevrilme işi tamamlanmıştı. Birer kiloluk vakumlu paketler içine yerleştirilen 240 kilo malı alıp İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yakın Esenler semtindeki Texas Country Jeans fabrikasına götürdü. Aile şirketinin bu deposu son derece basit kaba saba binalardan oluşuyordu. Tekstil imalatçıları buradan blue jean'den deri cekete kadar yüzlerce balya mal ihraç ediyordu. Osman kardeşler buradaki ofislerinin bir köşesine kıymetli mal ve evrakın muhafazası için çelik kapılı bir dolap yaptırmıştı. Aslında bu büyük kasa Avrupa'ya sevki hazır kıymetli malları, eroini saklamak için yaptırdıkları bir yerdi. Şahin fabrikaya geldiğinde Rıfat'tan başka kimse yoktu. Rıfat paketleri teker teker kontrol etti. İki saat sonra ikinci bir kamyon geldi. Bu kamyonu da Rıfat'ın bir akşam evvel görüştüğü muhtemet bir şoför kullanıyordu. Şoför 180 adet paketi arabasına yükleyip gidene kadar Rıfat ağzını açmadan seyretti yalnızca. 1,5 milyon dolarlık mal gecenin karanlığında kaybolup gitmişti. 2-3 hafta sonra Amsterdam'daki depolarına ulaşana kadar malın nerede olduğu, ne olup bittiği hakkında Osman kardeşlerin hiçbir bilgisi olmayacaktı. Kasa odasının kapısını kapatmadan evvel Rıfat geride kalan 60 paketten 5 tanesini aldı. Dışarıda bekleyen arabasına ve koruyucularına doğru yürüdü. İlk 180 kilonun yola çıkarılışı kolay olmuştu. Güç olan kısım şimdi başlıyordu. Duffy yemek masasının iki yanında TV yarışmasına çıkmış iki kolej takımı gibi birbirimizi süzüyoruz diye düşündü. İngiltere tarafında Scotland Yard'dan Özel Harekat Şubesi komutanı ve Tarih Harmiyan cinayetini soruşturan baş dedektif vardı. Amerikan tarafında da Duffy ile Dea'nın Londra ateşesi ve Mike Flynn. Duffy İngilizlere ne kadar sportmen hareket etmek niyetinde olduklarını ispat için Guinness marka fıçı birası ısmarlamış kocaman bir yudum almıştı. Dea ateşesi arkadaşlarım Jim ve Mike, Washington'daki uyuşturucu kara parasının aklanması ile ilgili son gelişmeleri araştıran özel bir oda çalışmaktadır. Merhum Bay Harmiyan'ın bu türlü işlerin içinde olduğuna dair bir takım kuvvetli ipuçları var ellerinde. Macpherson ne gibi mesela diye sordu. Bu konuşmayı Flynn'in idare etmesine karar vermişlerdi. O da evvela diye söze başladı mesleği. Sizin basın onun özel yatırım danışmanı olduğunu yazıyordu ya, bizim Amerika'da bu mesleğin ikinci adının para aklayıcılar olduğunu gösteren her gün yeni bir olay çıkıyor. Destek umar gibi komutana hitap etti doğruca. Belki siz de aynı sonuca ulaştınız. Macpherson para hareketleriyle meşgul olduğu muhakkak ama siz uyuşturucu bağlantısı da var diyorsunuz. Böyle bir şey varsa bile biz herhangi bir şey bulamadık. Kendi elini göstermeden Amerikalıların kartlarının ne olduğunu görmeye kararlıydı. Şayet bir şeyler olmasaydı ta Amerika'dan kalkıp ılık bira içmek için gelmezlerdi buraya kadar. İranlıların uluslararası uyuşturucu trafiğinde büyük oynadıklarını biliyoruz artık. Bilhassa İngiltere'ye gelmekte olan eroin pazarında çok aktifler. Bu olayda öldürülen de bildiğimiz kadarıyla bir İranlı. Olabilir. Bizim tespitlerimize göre İran'daki rejimle bir ilgisi bulunamadı. Geçmişini de araştırdık. Şah'ın destekleyicilerinden çıktı. Bazen bu türlü insanlar gerçek durumlarını saklamak için sahte siyasi kimliklere girer. Macpherson omuz sıyıklı olabilir dedi. Her şey tahmin edilebilir. Ama ben delillerin beni nereye götürdüğüne bakarım. Bugüne kadar Bay Harmiyan'ı uyuşturucu işine veya mollalara götüren bir şeye rastlamadım. Ama sizin elinizde araştırmalarımızı daha başka yönde derinleştirecek. Cümlesini bitirirken İskoçyalı'nın cin gözleri Flea'nın Guinness içen iri yarı arkadaşına baktığını fark etti. Tamam diye düşündü. Ellerinde Harmiyan'ı uyuşturucu işine ve Tahran'a bağlayan bir şeyler var. Bakalım açıkça konuşacaklar mı? Duffy bardağından bir yudum daha aldı. Artık baklayı ağzından çıkarmak zamanı gelmişti. Cebindeki NSA konuşma kesitini çıkarıp masanın üstüne koydu. Bunların kaynağını açıklama zorunluluğumuz yok. Ayrıca sizin de bu konuda çok dikkatli ve ketum olmanızı rica ediyoruz. Bu konuşmadaki taraflardan biri Bay Harmiyan'dır. Ötekisi İstanbul'daki biri. Onu tam olarak tespit edemedik henüz. Ama uyuşturucu parasını İran'a aktaran o adam. Macpherson iki konuşma kesitini dikkatle inceledikten sonra arkasına yaslandı. Bu bilgiler onun araştırmasını tamamen başka bir çerçeveye oturtuyordu. Bir müddet sonra derin bir iç çekti. O kadar acı doluydu ki inleme de denebilirdi. Söyleyecekleri şeyler komutanının gözündeki itibarını bile sarsabilirdi. Bakın diye konuşmaya başladı. Ben bu araştırmaya başladığım zaman cinayetin adamın iş ilişkileri veya belki bir kumar borcu yüzünden işlendiği kanısına varmıştım. Karısı teröristler diye çırpınıyordu. Sırf adam Farsça bir şeyler söylediği için böyle inatlaşıyor diye düşünmüştüm. Açıkça ifade edeyim. Tam anlayamamışım. Bir düzenbazlık olarak görüp hep o yolda ilerlemiştik. Şimdi bana gösterdiklerinizden yanıldığımızı anlıyorum. Ta ilk baştan karısının sözlerine kulaklarımızı tıkamamalıymışız. Macpherson'un yüzü kapkara olmuştu. Bu durumda bizimle bu dosyayı kapamamız gerekir diye düşünüyorum. Kimseyi bulamayacağımız muhakkak, çekip gitmiştir hepsi. Duffy başkomiserim dedi. Sesinin tonunu mümkün olduğu kadar anlayışlı bir şekilde ayarlamaya çalıştı. Bu işi şahsi bir kusur olarak almayın. Bu işi yapanlar İranlı tetikçiler idiyse, ki mutlaka öyledir, sizin Harmiya'nın karısıyla konuşmanızdan çok evvel bu memleketten çıkıp gitmişlerdir. Komutan başkomiserim, arkadaşlarımıza son durumu anlatır mısın diye müdahale etti. Tabii efendim. Macpherson Amerikalıların gayet açık davrandığını kabul ediyordu. O da aynı şekilde harekete karar verdi. Dikkatli bir şekilde o güne kadar araştırmanın gelişmeleri hakkında bilgi verdi. Kayıp sarı zarfı, Budapeşte ve Kayman adalarını, yüklü vize kartı hesabını, hayat standardını ve bunu sağlayan mali imkanları anlattı. Flynn o zarfta ne vardı acaba diye sordu. Bunun cevabını verebilirsen katilin kim olduğunu bulabilirim. Ama bize verdiğiniz bilgilere dayanarak ben bu dosyayı kapatıyorum. Siz ve arkadaşınız arzu ettiğiniz zaman buyurun. Arşive kaldırmadan evvel dosyayı dilediğiniz gibi tetkik edin. Karısı nasıldı? Yardım oldu mu? Son derece üzüntülü ve samimi olarak kocasına yanıyor. Evet, elinden geldiği kadar yardımcı oldu. Onu arayıp başsağlığı dilememizin bir sakıncası var mı sizce? Neden olsun? Yemeğin geri kalan kısmı Macpherson'un sıkıntılı halini biraz olsun düzeltecek şekilde havadan sudan bahislerle geçti. Sonunda Dea ateşesi hesabı istedi. Komutan kendisi ödemek için davrandı ama ateşe boş ver dedi. Yemeğimizi de Elizabeth Windsor'a yükleyemeyiz herhalde. Niye yüklemeyelim? Bu kadarcık para vız gelir ona.
22. ayrımın sonu. Sayfa 204.